Neden bu kadar kaygılıyım? Neden uzun ilişkiler kuramıyorum? Neden kimse beni tam olarak anlayamıyor? Hepimizin kafasında zaman zaman dönen bu sorular. Peki ya cevaplar? Cevapları keşfetmek için Hayvel'de uzman klinik psikologlarla terapi yolculuğunuza bugün başlayın.
Merhabalar Olumlu Dünya'nın değerli dinleyenleri. Ben Deniz Özturhan. Olumlu Dünya'nın da 99. bölümündeymişiz. Bölümün adı Turne, Gurbet ve Mazi. Pek çoğunuz bana mesaj attınız. Pek çoğunuz derken 4 veya 5 kişi. ve turnede neler gördün, neler yaptın, o gezdiğin şehirleri anlat dediniz. Evet, onlar için burada toplandık. Hadi bölüme akalım.
Yansıkan çok şey var. Çok şey var.
Anlat dediniz, anlat dediniz. Efendim, beni en son Frankfurt'ta bir parkta bıraktınız. Gerçi hani bölümü kaydettiğimden artık dönmüştüm turneden. Berlin, Frankfurt yaptığım turnenin ilk bölümünden. Ama hissel olarak bir Frankfurt'ta parkta oturma, hep beraber oturmuş olma halimiz var. Ondan sonra zaten bir ay geçmiş. Bir ayda ben sizinle ara ara kendi kendime konuştum. Bazılarınız duydunuz, bazılarınız duymadınız diye tahmin ediyorum. Astral yayınlardan gerçek yayınımıza geldik. Turnenin ikinci ayağında aslında anlatacak çok şey var, o yüzden cart diye gireceğim. Amsterdam, Paris ve Viyana şehirlerinde gösteri yaptım. Amsterdam benim en çok gittiğim Avrupa şehri. İlk gittiğimde böyle 31 yaşındaydım. Yani kendi paramla ilk gittiğim bir kere zaten Avrupa şehri. Ve belki anlatmışımdır, tam olarak hatırlamıyorum. Bilenleriniz vardır. İlk gittiğimde indim turist bürosuna, Central Station'dan gittim. Orada bir şey sordum ya da tam istediğim cevabımı alamadım. İlgilenilmedi mi tam hatırlamıyorum. Çıktım ve böyle evsiz Steven Bey'le tanıştım. Ben dedi işte belli bir meblağ karşılığı dedi. Turist rehberliği yapıyorum dedi. Evsiz Steven. Tamam dedim ben de arkadaşım. Ve yani... bana uygun göründü. İlk böyle Central Station'dan işte Van Gogh Müzesi'nin oraya kadar, müzelerin olduğu yere kadarki kısmı, hatta Vondelpark'a kadar yürüdük. Vondelpark'ta da oturduk. Para, biraz daha para istedi. Dedim bak Steven kardeşim, sen belki araba çalma suçundan İngiltere'de arandığın için Amsterdam'da evsiz bir şekilde bir hayat sürdürüyor olabilirsin. Ben 31 yaşındayım. Senelerde çalışıyorum ve ilk defa bir Türk vatandaşı, Türk kadını olarak yurt dışına çıkacak parayı kazanabildim, biriktirebildim. Yani o yüzden sana daha fazla para vermem çok yanlış olur dedim. O da fair enough çekti tabii. Gözlerinde tomurcuk yaşlarla. Neyse, bu geldiğimde yani sevdiğim bir şehir ama bir yandan da Amsterdam benim ilk gittiğim andan beri. Tabii ilk gittiğim anda bir evsizle gezecek kombindeydim büyük ihtimalle. Ama ondan sonraki gidişlerimde de hep böyle Amsterdam'ın kalitesine bir türlü yetişemiyorum. Kendimi hep orada evsiz gibi hissediyorum falan dediğim bir yer. Ve artık yani bunu hissetmek istemiyorsun artık. 50'sine merdiven dayamış bir insan olarak. Neyse, bu sefer çok şanslıydım. Bir arkadaşım var, kamptan arkadaşım. Adını vermemde bir sakınca yoktur herhalde. Senem. Türkiye'de bir düğüne geliyordu. Hadi dedi, ben evimi kiralıyorum dedi. Ben atladım tabiatıyla. Senem'im, Allah'ını da verdim. Yani Amsterdam'da kalış fiyatları çünkü gerçekten yani aşırı pahalı. 140 euroya bir evin bahçesindeki böyle hani ardiyeden bozulmuş bir yeri tutabiliyorsun falan. Öyle saçma bir noktada. Neyse, çok uygun bir meblağa Senem'in The Pipe mahallesindeki, bu böyle Amsterdam'ın artık nişantaşı, top ağacı, lokal ve oldukça da varlıklı ve çok güzel insanların oturduğu bir yerindeydi evi. Oradaki eve çıktım. 4 gün orada kaldım. Evde zaten hani nasıl ifade edeyim, çok ünlü bir kafenin üst katında oturuyormuş gibi. En ünlü kulüp, en ünlü bar falan köşe başında görebiliyorsun ve sürekli dolu, sürekli bir eğlence, sürekli bir aksiyon var. Sokaktan geçen insanların %90'ı inanılmaz güzeller. Bu arada yani Dutch'ların stylingi birbirine çok benziyor Amsterdam'ların. Bu sene mesela şeye düşmüşler, oversize cekete düşmüşler. Bütün kızlar mini etek, sarışın, saçlarını açıyorlar zaten ıslak, bisikletlerine iniyorlar. Ayaklarında çizmeleri oversize, böyle minik kıyafetlerin üzerine bir oversize ceket atmışlar. Allah'ın bir havalar. Erkekler zaten 1.90'ın altında adam görürsem gözüne tükürüyorum. Senemcim de sağ olsun bana hani kendi mahallesiyle alakalı böyle çok tatlı şeyler de anlattı. İşte şuraya git, burada lokallerle eğlen, şu bar çok güzel, şu kafe böyle neşeli falan diye. Bayağı da bir tavsiye, benim hiç tutmadım tavsiyelerde bulundu. Ya bu tavsiyeleri tutmamış olmanın bir sebebi, yani helal olsun burada. Arkadaşım orada kendisine gerçekten sonuçta beyaz yakalı bir kadın, bir Türk kadını. çalışıyor. Çok güzel bir çevresi var. Kendisini çok güzel bir şekilde adapte etmiş o şehre. Ben ama bir şekilde oraya blend olamıyorum. Yani bunun hep farkındayım. Hani evet, gidip Amsterdam'da ben de o kafelerden bir tanesine oturup 50 euroluk 60 euroluk bir hesaba bir kereliğine verebilirim. Ölmem yani. Türkiye'de de ancak yani hani bir yemeğe oturduğunuzda başınıza güzel bir yere bir şey içmeli hele bir yere oturduğunuzda başınıza gelebilecek en ucuz hesap zaten o. Ama oradaki stylingle, oradaki varoluşla, o neşeyle, o güzellikle falan bir şekilde yani içinde kaynayamıyorsun. İçine tam olarak adapte olamayacağın bir şeymiş gibi hissettiriyorsan. O yüzden beni her seferinde yine tekrar bu sefer de öyle. Yani kendim ortamın güzelliğini bozmayayım diye çok sokağa çıktım. Ya yok, bunu şaka olarak söylüyorum ama bana hep böyle bir tık kullanılamaz gibi geliyor. Gerçi Amsterdam'da Hollanda Türkiye'li İşçiler Birliği'nde derneği gibi bir yerde sahneye çıktım. Bana sahnelerini ayırdıkları için çok teşekkür ederim. Ve enteresan da o da yani işte geldim BTC sponsorluğuna gitmişim zaten. Sponsorumun işte şeyini duvara koyacağım. Tam duvarda böyle Hollanda Türkiye'li İşçiler Birliği'nin böyle demire oyulmuş Orat Çekiç'li amblemi var. Dedim abi bunlar ikisi yan yana. Hani tam aslında bir fikir olarak oluyor ama tam olmuyor. Ben ne yapacağım falan hani bunu kaldıralım. 80 yaşlarında böyle 40 senedir Hollanda'da işçi olarak çalışan ve o birliğin kurucularından olan bir beyefendi geldi. Gayet saygılı, kibar bir şekilde tamam dedi kaldırıyorum ama bak dedi bunu elleriyle çekiçle döven arkadaşımız dedi geçen hafta hayatını kaybetti dedi. Ve bu insan aynı zamanda bundan kaç sene önce 40 sene önce falan bizim haklarımız için buradaki göçmenlerin hakları için büyük eylemlerde bulunmuş ve başarılar elde etmiş bir insan dedi. Sonra da işte gösteri çıkışında biraz anlattı aslında. İlk gelen göçmen dalgasında işçilerimiz tabii çocuklarını, ailelerini evlerinde bırakmışlar. Burada çalışıyorlar ve para kazandıkları parayı eve gönderiyorlar. Fakat bütün Hollandalı işçiler, hani çocukları Hollanda'da yaşadığı için çocuk yardımı alırken bunların çocukları Türkiye'de yaşadığı için çocuk yardımı falan alamıyor. Bunun için bayağı bir yürüyüşler, gösteriler, eylemler düzenleyerek bu haklarını kazanabiliyorlar. Mesela bunu anlattım. Ben çok saygı duyduğum ve çok etkilendiğim bir anıydı benim için. Onun dışında kendim gurur duyduğum diye gülerek anlatıyorum. Neler yaptım? Gösterim güzeldi. Zaten gelen insanların çoğu olumlu dünya dinleyicileri. Çok eğlendik her gittiğim yerde beraber. Amsterdam'da bir istisna olmadı. Ama beni eğlendiren şeylerden bir tanesi. Senem çok böyle anlattı ya efendim şurada partilersin, burada şey yaparsın. Hani o sosyal hayata öyle bir göbeğinden giriş yapmış ki ben de gaza geldim. Dedim ben de Bumble açayım ya Amsterdam'da. Bu sokakta gördüğümüz insanlar gerçek mi bir de internette göreyim gerizekalı. Ve böyle açtım Bumble'ı. Artık ağzım sütten çok güzel yandığı için yoğurdu bayağı mayalanmış yemeği tercih ediyorum. 40 yaş üstü insanlara bakıyorum. Böyle 45'ler, 50'ler. Herkes çok sportif. Herkes taş. Herkes çok dinç. Ve yani profillerine bakıyorsun. Never smoked, rarely drink. Oradaki profillerde kanabis yani marijuana bitkisi seçeneği de var orada legal olduğu için. Herkes never. Hiç kimse asla kullanmamış. Bir tepki gibi adeta yani. Bunu ancak böyle hayattan gerçekten zevk alamayan, hani anlatabiliyor muyum? Böyle psikolojik sıkıntıları, hayatla ilgili sıkıntıları olan insanlar kullanır. Biz sağlıklıyız, dinçiz. İşte adam bir tanesi teknesiyle, bir tanesi bilmem nerede sörf yapıyor. Tabii ki mali durumları bizden hani mukayese edilebilir bir durumda değiliz. Böyle adamları tamam birkaç tanesi sağ çektim. Birkaç tanesiyle de hani bir şekilde meç oldum. 50'li yaşlardaki böyle delikanlılarla. Ve ne diyeceğimi bilemedim adamlara tamam. Yani hani işte ben de sizin mesajlarınızı yakın gözlüğümle okuyorum. Frankfurt'tan aldığım. Ben ne diyeyim yani hani nasıl yine blend nasıl yine o sosyal hayata kaynayacağımı bilemedim. Ama bir yandan da kafamın bir yerine şöyle bir şey yazıldı. Abi evet yani Avrupalı olmanın şartlarından bir tanesi de buysa gerçekten çok sportif sürekli bisikletine binen ve kurallara uyan ve hayatın kurallarına da uyan yani kendi bedenine hizmet etmenin kurallarına da uyan bir insan olmaksa evet o zaman Avrupalı olmayı destekliyorum. Hani ben destekledim. Avrupa medeniyetini destekledim falan. Öyle değil de yani hani o fikri gerçekten aslında bir yerinden tutmak lazım demek ki diye düşündüm. Bir de o kadar soğuk, o kadar kasvetli, o kadar zorlayan iklim şartları olan memleketlerde hani psikolojini düzgün tutmak için bir yandan da mecbursun o şekilde davranmaya. Bu benim bir şeyim oldu. Onun dışında Amsterdam'da yine hoşuma giden kendi davranışım. Eski erkek arkadaşım, belki hatırlarsınız, böyle affetmekle ilgili bir bölümde biraz bahsetmiştim. Çünkü kendisi ilk geçirdiğimiz ve bana çok aşık olduğu, ay ne olur Amsterdam'da beraber yaşayalım dediği 16 günün sonunda 7 yıllık ilişkisini söylemeyi unuttuğu ortaya çıkmıştı. Yazık, o kızdan da ayrıldı, kendi de falan oldu. Yani şu anda çok iyi. Ben onunla görüşmek için ona mesaj attım ve onunla buluştum aslında. Yani bir yandan böyle maziye bir sünger çekmek, hani insanları artık hani öfke duymamak bir yandan için yaptığım bir şey. Bir yandan da baktığımda hikayedeki herkesin durumu biraz acıklı. Yani ben love bombing'e kanacak kadar gariban sevgiye muhtaç durumdayım. O bunu yapmadan benim gibi bir kadını tavlayamayacağına çok emin durumda filan. Zaten ayrıldığı eski sevgilisi. Yine bence en kazançlı çıkan insan o. Hani uzun vadede başka bir şeye evrilme açısından onun için iyi olmuştur diye umut ediyorum. Neyse, bu için her zaman yaptığımız şeyleri yaptık. Böyle yani standart bir vakit geçirme tarzında vakit geçirdik. Aslında çok keyifliydi yani benim için. Bayağı da bir konuştuk ve ondan şunu öğrendim. Kıymetli bir bilgi. Kolombiya benim dünyada en çok gitmek istediğim ülke. Ve bunun sebebi de işte 12 yaşımda Márquez'in 100 yıllık yalnızlık romanına aşık olup onu 150 kere okumuş olmam. Tabii ki ben gittiğimde Márquez'in 100 sene önce anlattığı Kolombiya'yı bulamayacağım. Ama benim için neredeyse kutsal topraklar gibi bir şey Kolombiya. Ama hiçbir şekilde oraya yalnız gidemeyeceğime kesinlikle emin oldum. Geçen sene Burçin gitmişti çünkü Kolombiya'ya. 3 erkek bir kadın gezmişler ve gerçekten mülayim bir insan. Yani ODTÜ'lü zaten Ankaralı, hani bazı erkekler vardır böyle ortama girdi mi kavgayı çeker, anladın mı? O testosteronu bir yayar ki hani o kavga onu gelir bulur filan. Burçin öyle, asla öyle değil yani. Kavgayı öyle bir bedeninden atacak şeyinden, bünyesinden bir adam. Buna rağmen Cartagena'da, yani işte artık Karayip sahillerinde filan götü zor kurtardıkları durumlar olmuş. Yani gerçekten güvenli olmadığına dair artık net bir fikir edinmiş oldum en azından. Ve zamanında beni üzmüş, kalbimi kırmış bir şeyin de üzerine tatlı, yumuşacık bir sünger çekmiş olduk beraber ki ikimizle de bu konuda gurur duyuyorum. Son olarak Amsterdam'la ilgili anlatmak istediğim hikaye açılış komedyenim Halil'den. Halil de Burçin gibi 4 senedir filan Hollanda'da. İşte kendisi zaten stand-up'la, açılış komedyenim dedim zaten, ilgileniyor. İlgileniyor dediğim için stand-up yapıyor, İngilizce komedi de yapıyor. Öyle çalışkan, bakarsınız. Bence komik bir adam. Güzel de bir açılış yaptı. Ondan sonra ben de o açılışı istinaden ona dedim hani bir yere bir şeyler içelim, ben de sana bir şeyler ısmarlayayım falan diye. Oturduk böyle güzel bir mekanda, dereye karşı, yine bir dereye karşı bir mekanda. Bu arada Amsterdam gerçekten yazın, yani bahar ve yaz aylarında inanılmaz bir şeye dönüşüyor. Yani hani böyle bir doğanın içine atılmış çok güzel binalar gibi düşünün. Her şey yeşil. Yani böyle park aramana gerek yok. Evlerin arasındaki her alandan yeşillik ve bitki ve doğa fışkırıyor yani. Öyle böyle değil. Neyse, güzel bir yere oturduk. İşte bir şeylerdi. Bana bir hikaye anlattı kendisiyle alakalı. Yani umarım paylaşmam onun için sıkıntılı olmaz. Bu Amsterdam'da, daha doğrusu Hollanda'da biliyorsunuz hani bir takım deneyimleri, Amsterdam şehri de aynı şekilde, siz hani dünya için birazcık ahlak dışı olabilecek veya işte kanun dışı olabilecek deneyimlerin hepsini hep birlikte sunuyor. Ama bu sunuşun içerisinde daha önce Amsterdam'dan bahsederken anlatmışımdır. Öyle bir düzen, öyle bir kural, öyle bir akıcılık var ki gerçekten bunlar zararlı şeyler olmaktan çıkıyorlar. Yani evet, şehrin ortasında Red Light District diye gerçekten fahişelik yapılan, fuhuş yapılan bir alan var. Fakat oranın da öyle güzel bir güvenliği, öyle güzel kuralları var ki bu şehrin bütünündeki kaliteyi ne etkiliyor ne de o orada çalışan insanların sağlığına, onun hayat standardına olumsuz bir etki yapıyor. Yani böyle de bir olay var. Neyse, Halil'in katıldığı şey bir ayahuasca ayini gibi bir mantar ayini. Ayahuasca ayini bilmeyenler için ayahuasca bitkisi Latin Amerika'da yetişen bir bitki. Bir bitkinin kökünden elde edilen sanırım ya da birkaç bitkinin, tam emin değilim. Bir madde, içindeki etken maddesi DMT, yani insanın ölürken salgıladığı hormon. Ve tabii sizi o DMT maddesi çok psikodelik mi deniyor ona? Trans halinde bir zihinsel duruma geçiriyor. Ve bu Latin Amerika'da işte kabileler arasında arınmak için, aynı zamanda işte korkularınla yüzleşmek için, en temeli zaten ölüm korkusu ve ölüm hormonu veriyorsun adama ya. Hani o maddeyi veriyorsun. Hani onlarla yüzleşmek için kullanılıyor. Buna benzer bir deneyimi de mantar maddesiyle Amsterdam'da yapmaya karar vermişler. Bunun bir retreat'i var. Tabii ki her şey olağanüstü steril, olağanüstü kurallara uygun. İşte sizi yatırıyorlar, gözlerinizi bağlıyorlar. Bir playlist var. O playlist arkada çalıyor. Sizinle ilgilenen insanlar var. Bir grup halinde sizi çok yüksek doz bir mantar ekstrakt vererek o bilinç düzeyine çıkartıp oradaki bir takım sorunlarınızla yüzleşmenizi ve oradan daha arınmış, daha hafiflemiş olarak çıkmanızı en azından amaçlayan bir turistik aktivite diyebilirim buna. Yani neredeyse turistik hale getirmişler bunu da Hollandalılar. Bence doğru yapıyorlar bir yandan da. Hani o böyle bir deneyimi merdiven altı bir yerde böyle abuk subuk insanlarla yaşayacağına, çok güvenli bir yerde yaşaman çok çok daha doğru. Ne diyeyim yani, Allah Allah, uyuşturucu kesinlikle övmüyorum. Deneyimin kurallara ve doğru şekilde yapılmasını övüyorum burada. Neyse, bu böyle gidiyor retreat'e. İşte diyorlar ki biz bu maddenin çok büyük bir kısmını ilk etapta vereceğiz. Çok bir küçük kısmını bırakacağız. Sana ilerleyen zaman içerisinde soracağız. Devamını da almak istiyor musun diye. İstersen onu vereceğiz diyorlar. Bu da tamam diyor. İşte ilk sorduklarında kafası çok iyi bir yerde. Yok diyor, şu anda ihtiyacım yok. Bir dahaki sefere dönün, herkesi dönün, bana öyle gelin diyor. İkinci sorduklarında da yok diye ihtiyacım yok. Ama sonra bir 15 dakika sonra hani sanki kafamda gidilmesi gereken, açılması gereken bir yer daha vardı ve acaba oraya da mı gitsem diyor ve elini kaldırıp devamını istiyor malzemenin. Ve gelen adam buna çok şefkatli ama çok net bir sesle no diyor. Hayır. Ve o anda arkadaşım şeyi algılıyor. İşte ben bu ülkenin kurallarını bu saate kadar bir göçmen olarak niye bu kadar esnetmeye çalıştım? Halbuki bu kurallar ve bütün bu sistem beni burada daha güvenli yaşatmak için vardı. Ve benim onunla çekişmem aslında bana hiçbir şey sağlamıyor. Sadece benim buraya adaptasyonumu uzatıyor. Bunun gibi bir sürü şey, güzel şey anlattı da yani benim anlayabildiğim bu kadarı. Bunun üzerine hani kafasında bir anda o no ile beraber, hani onun no'nun netliği. Çünkü o sonradan onu biraz daha geç alsa onun deneyimi uzayacak, gruptan kopacak, herkes ayılırken ve hani ay yeniden doğdum derken bu hala sürünüyor olacak falan. Hani bütün grubun ve kendi deneyiminde aslında şaşırtacak bir şey. Mesela Türkiye'de olsa, böyle bir şey yapılıyorsa, yedim al ya falan, nasıl olamam falan gibi şeyler olacakken, burada hani öyle kesinlik var ki kesinlikle o deneyimin hani ellerinden geldiğince kusursuz olması için düzenlenmiş. Ve bunu anlayıp içselleştirince bir aydınlanma yaşıyor. Kahkahalarla onun üzerine gülerek Avrupa'ya entegrasyonu başarıyla tamamlıyor diyebiliyorum. Umarım da çok güzel gider devamı. Ve bayağı da oha, 20 dakikadır konuşuyormuşum. İlk yarının sonuna geldik ve daha iki şehrimiz var. İnanabiliyor musunuz? Özlemişsinizdir kız beni. Özlemişsinizdir. Dinlersiniz bir de 20 dakika daha, çekirdek gibi gider. Hadi öptüm. Görüşeceğiz.
Hayatınızın başrolü sizsiniz ve her yeni gün hikayenizi değiştirmek için size fırsatlar sunar. Şimdi harekete geçin ve kendi hikayenizi yeniden yazın. Hayvel'in tamamı yüksek lisans mezunu 1200'ü aşkın klinik psikoloğuyla 15 dakikalık ücretsiz ön görüşmeler yaparak ilk adımınızı atmak için açıklamadaki linkten Hayvel'i hemen indirin.
Evet, Amsterdam'dan çıktım, atladım trene Central Station'dan. Ki yani gerçekten burada bir travel tip vereyim. Eğer Avrupa'yı trenle gezecekseniz, seyahat önerisi veriyorum şu anda size. Mutlaka o uygulamaları, neyse tren uygulamalarını cep telefonunuza yükleyin abi. Yani koskoca Central Station'da bir tane enformasyon desk yok. Hani birisini yakalayacağım da nereden ve hani benim trenimin hangi şeyde olacağı, koskoca tren istasyonunda hangi perondan kalkacağı 5 dakika öncesinde falan ekranlarda görünmeye başladı. Yani o herkes o uygulamadan bakıyor. Uygulamadan bakmayanlar birilerini yakalıyorlar. Yalvar yakar abi benim tren neredeydi falan diye sormak zorunda kalıyorsunuz. Benim gibi son ana kadar inatla gösterecek falan diye elinizde çantayla etrafta dolanıyorsunuz. Neyse bu da size bir küçük şeyim olsun. Paris Amsterdam arası 3,5 saat sürüyor trenle. 130, 140, 150 euroda gidiş ücreti var. Yani değer tabii ki neden olmasın gayet de rahat gidiliyor. Gare du Nord'a indim ben Kuzey Garı'na ve yani yağmurlu bir havada indim. Zaten hani Amsterdam'da böyle enteresan değil. Amsterdam için çok standart bir uygulama. Günde 5 kere yağmur geçişi oluyor. Ve insanlar yine telefonlarında Amsterdam'a gidecekseniz bakın bunu da yapabilirsiniz. Hani lokal yağmur geçişlerini gösteren yine uygulama var. Burçin sürekli ona bakıyordu. Heh, bir saat yağmur yağacak diyor. Bir yere kaçıyoruz, sığınıyoruz, bekliyoruz. Herkesten önce girmiş oluyoruz bir yere. Bir saat sonra duruyor şimdi diyoruz. Çıkıyoruz falan gibi. Ona bakabiliyorsunuz. Paris için böyle bir şey söz konusu değil. Paris'te yağdı. Yani 48 saat Paris'teydim. 55 saat yağmur yağdı. Neyse ki gerçek bir Parisyen gibi hazır. Yağmurluğum, şemsiyemle. İşte çantamla çıktım. Gare du Nord'un hemen yakında Gare de l'Est var. Güney Garı. L'Est mi? Batı Garı mı? Neyse. Ona gittim. Orada da bunların bulyoncusu var. Bulyon Cartier kesin çok daha güzel. Chartier mi? Chartier mi? Neyse çok daha iyi söyleniyordur. Bulyoncular bunların esnaf lokantası gibi diyebileceğim bir şey ama esnaf lokantasından biraz daha şık. Fiyatları çok makul. Böyle bütün ana yemekler 10 euronun altında ve bütün Fransız mutfağının temel şeylerini aslında deneyebileceğiniz side dishlerde, yan yemeklerde işte patatestir, bilmem nedir. Onlar da 2,5-3 euro. Bir sürahiyle sangria getirdiler 2,5 euroydu. Orada böyle manje manje diye beni yine Fransızca konuşamamamla küçümseyen bir garsonla beraber yemeğimi yedim. Çantam yanımda. Oradan çeke çeke. Güzel restoranlar bunlar bu arada. Ben bir de o bilmiyorum hem saati hem de yeri itibariyle Gare de l'Est'e yakın. Birkaç tane var Paris'te bunlardan. Oldukça da sakin bir zamanda gitmiştim. Gayet keyif aldım. Oradan çantamı çeke çeke Strasbourg Bulvarı'ndaki evime gittim. Tövbe estağfurullah. Yani Strasbourg Bulvarı'nın tam olarak benim kaldığım 62 numarasının önü 20 metrelik bir şerit halinde, hatta 50 metrelik bir şerit halinde silme, siyahi bireyle dolu. Hiçbir işi olmayan bir grup adam ve 5'li 10'lu gruplar halinde sokakta duruyorlar. Yani tamam tabii ki yani hiç bir yerinden yaklaşmıyorum buna. Normal beyaz bir grup 50 tane adam duruyor olsa da kapımın önünde bir kullanırım. Yani dünyanın her yerinde bundan kullanırım işsiz adamdan yani. Ama biz hani hiçbir zararlarını da görmedim. Hani uyuşturucu satıyorlar hayır. Onu da görmedim. Öyle duruyorlar. O alanını şey yapmışlar. Bir şekilde kendilerine yuva belirlemişler Paris'in. Zaten işte Afrikalı Türk mahallesi gibi bir şey. Bir arka sokakta full Türk restoranları, karışık her şey üst üste. Paris çok kalabalık. Allah'ım yarabbim yani. Hani güzel bir şehir demek istiyorum. Çünkü güzel yerleri var gerçekten baktığınızda. Ama her seferinde mi yani abi burada yaşanmaz zaten yaşayanların hali belli falan dediğim bir noktaya geliyorum. Gösterimiz yine iyiydi. Anlatmak istediğim şey tam olarak bu değil. Yine böyle olumlu dünya dinleyicileri. Yine zaten hani uzun süredir beni dinleyen bir tane bacım işte videomu çekmeme yardımcı oldu falan. Aynı zamanda yine gurur duyduğum bir şey. Paris'te de eski manita diyebileceğimiz bir arkadaşımız vardı. Onunla da buluştum. Onunla da yine bunu da biliyorsunuz hani nasıl terk edildim. Ay çok kötü hikayesini. Ve çok uzun sürede hiç konuşmamıştı. Yani beni oradaki en çok üzen, en çok daraltan şey aslında o ilişkinin bitişiyle alakalı. Hani bu kadar birbirini anlamış ve aslında benim gençliğime çok benziyor. O ilişkinin süreceğine dair elimizde hiçbir kanıt yoktu bu arada. Sürmemesi sürmesinden çok daha makuldü ama hani bu kadar anladığım bir insanla hani tamamen yabancı olmak, hani hiçbir şekilde bağının, temasının kalmaması beni çok yıpratan, çok güzel bir şey olmuştu. Ki herkes de üzer bu beni. Beni daha öncelerinde de defaatle üzmüş bir şey. Neyse onunla görüştük. Hatta gösterime de çağırdım. Stand-up'a başlamış. İşte dedim yani ben de şapkalı oynayacağım orada işte. Giriş bedava, çıkışta insanlardan bağış rica ettiğiniz. Paris'in usulü oymuş yani. Biz de öyle yapalım dedik aslında. Yanlış yapmışız. Çünkü rezervasyon yaptıran insanların çok büyük bir bölümü gelmedi. Ve yani o bizim için üzücü bir şey oldu. Neyse o çıkışta şapkayı falan tuttu. Hani onun bayağı da işi olduğu bir gün geldi, destek oldu falan. Benim için o da çok kıymetliydi. Yani en azından öyle bir ilişkinin böyle bir yumuşak bir yere yine getirilmesi. Uğurcan'dan biraz bahsetmek istiyorum. O da bir sağlam bir göçmen. Aslında tam olarak göçmen diyemeyeceğim bir insan. Ben bu kadar, ama bir yandan da frankofon, yani zaten Saint Joseph'li. Hani o modanın Parislisiyken bir şekilde gitmiş Fransa'da 10 senedir yaşıyor. 4 senedir Paris'te. Yani o kadar mutlu değil ama benim meseleme dönmek istiyor. Ve gördüğüm göçmenler arasında en adapte olmuş. Hani görüntüsüyle de her, yani sürekli her yere bisikletle giden bir insan. Sporunu çok düzenli yapan bir insan. Yağlı saçlı Parislisine en yakın. Yakında yerde. Ve böyle hep onunla ilgili şeyi düşünüyorum. Böyle bir romandan gelmiş, fırlatılmış gibi gerçek hayata. Ve hep o şeyi de yaşıyor. Hani, evet ben romandan geldim, o yüzden bu kadar hani şiirsel bir uyumsuzluğum ama uyumum var falan gibi takılıyor. Bir yandan bunun için de yani benim geçmişimde olduğum bir halimi andırıyor bana hep. Orada söylemek istediğim şey bu değildi ama o tanıdığım ve iletişim kurduğum göçmenler içerisinde, gurbetçiler içerisinde gerçekten... Hani gittiği yerin vatandaşı ve işte oralı olmanın hakkını en doğru veren ve oradan en fazla sıkılmış, en çok kaçmak isteyen insan kendisi. Bu da enteresan bir içgörü gibi geldi bana. Onun dışında Paris'te ne yaptım? Yani kendi başıma zaten bir gün işte Montmartre'a gittim. Donuma kadar ıslandım çünkü yağmur hiç durmadı. Yani hiç de bir keyif alamadım diyeceğim çünkü olacak şey değil. Yani tatlı güzel gözüküyor ama böyle neyse. Ertesi gün böyle işte akşamdı uçağım Viyana'ya. Hadi gündüzden birazcık sabahtan bir şöyle bir etrafı gezeyim dedim. Bu sefer de Notre Dame tarafına gittim. Tam kalbine şehrin. Oralarda birazcık dolaştım. Paris'ten verim almak için abi şuna karar verdim. 60 yaşında kocamla gidiyorum. Wine, dine ve müze geziyoruz. Hiç öyle... Hiç Paris'in içlerine girmeye, gerçek Paris'i tanımaya falan zahmet etmeyecekmişim gibi hissettiriyor bana. Canım benim ya. Evet yani dünyanın en güzel görünen şehirlerinden bir tanesi. Ama yine bak Alman şehirlerine göre öyle parkmakta kullanmıyorlar. Yani binalar güzel, içleri çürük. Neyse Paris'te de uçağım Orly'deydi. Yani güneydeki havalimanındaydı. Ve güneydeki havalimanına işte tam merkezden, merkeze yakın bir yerden gideceğimi düşünürse bütün şehri cart diye böyle Uber. Ve gerçekten gördüğüm en huysuz, en rahatsız Uberciyle, ki Fransızca konuşuyorum adamla artık, yani hani gitmek zorunda kaldım. Bütün yol boyunca trafik var abi. Sağanak yağmur yağıyor aralıklarda. Ve Paris çok kalabalık. Ve yani çok kalabalık. Trafik var abi işte. Yani İstanbul'u taksici gibi öfledi pöfledi bir de Uberci. Ve tabii ki bütün Avrupa ve Tayland seyahatlerimde çantamı yegane taşımayan, çıkarmayan bagajdan insan da o Parisyen, her şeye siksik eden göt oldu. Neyse ya bu arada evet abi, yani ben Uber'e 45-50 euro para veriyorsam çantamı da çıkaracak. Hani bunun şımarıklık olduğunu düşünmüyorum. Neyse devam ediyorum. İşte Orly Havalimanı'na, Viyana'ya uçacağım. Keyfim fena değil. Karnım tok, sırtım pek. O sırada şey gördüm. Bir yandan da şey diyorum, tamam artık içki de içmeyeyim diyorum. Harbiden hiçbir şey almadan şeyi de geçtim. Free shop'u da geçtim. Thumbs up. Tam böyle kapıma gideceğim. Oralarda bir yerlerde siftineceğim. Bir tane benim manevi kızıma benzeyen bir bacım ile karşılaştım. Böyle sarışın, hippie, sırt çantalı falan bir yerden bir yere gidiyor. Ve fotoğrafını çekmeye davrandım. Sonra dedim fotoğrafını çekip kime gönderiyorsun? Çünkü canım manevi kızımla aramız iyi değil. Sert bir kavga ettik ve konuşmuyoruz. Ondan da bahsedeceğim bir bölümde ama yani Deniz Akkaya olmamak adına neyi ne kadar anlatacağımı şu anda tartmakla meşgulüm. Neyse bunu böyle düşününce, yani kime ne gönderiyorsun falan diye böyle bir anda bütün hani o saate kadar böyle etapları açtım. Yani eski manitaların üstünü örtüyoruz, tamam süngerler bilmem neler. Abi herkes mi çıkıyor, her şeyin mi üstünü örtüyoruz hayatımızdan ben falan derken ben bir ağlamaya başladım. Hiçbir şey yok ortada. He. Bayağı işte Viyana uçağına bindim, ağlıyorum. Artık kamusal alanda ağlamakla ilgili en ufak bir sıkıntım yok. Kafamı çekiyorum kapşonu. Gerekirse güneş gözlüğünü takıyorum. Yetmedi göz bandım, uyku bandımı takıyorum. Ağlaya ağlaya uça uça geldim. Viyana'ya indim. Yine hiç gerek yokken Uber'e bindirdim kendimi. Çünkü metro zaten evin içine çıkıyormuş ama yapmadım onu nedense. Yorgun hissediyordum yani, artık turnenin son ayağındayız. Oradan ağlaya ağlaya eve. Eve girdim, ev yanıyor pırıl pırıl. Aslı'yla kalacağız Viyana'da ve biz Aslı'yla aynı odada, hani uyuyamayız ve Allah muhafaza lezbiyen oluruz diye asla kalmıyoruz. Ve hep iki odalı evler tutuyoruz. Arada dev bir koridor olması gerekiyor. Geylik şaka bu arada ama bir yandan da şaka işte. Neyse saray gibi eve gitmişim böyle. Açtım Türkçe şarkılar, hüzünlü şarkılar. Evde yiyecek bir şey yok. Paris'ten getirdiğim işte Roquefort'lu sürme peynirle krik krak yiyip ağlamaya devam ediyorum. Dedim artık yani bir saat falan yaptıktan sonra bunu dedim. Bu arada alt katımızda bir bar var. Bir tane ramenci var. Karşıda da Japon restoranı var. Japon restoranına gittim. Ramenci kapatmıştı. İşte bir çorba istedim. Çok güzel. Aksanından ve güzelliğinden Rus'u olduğunu tavsiye ettim. Bir kız benim halime aşırı acıdı. Böyle çorbayı koydu. Yanına bir şeyler koymaya çalışıyor. Bir yandan ay ben size falan şöyle yapayım böyle yapayım diye. Beni bir paketledi orada. Şefkatiyle sağ olsun. Ondan sonra hemen karşıdaki bardan da dedim bir bira alayım. Öyle çıkayım eve. Çünkü her yer kapalı artık, saat 9 falan olmuş. Yani öyle tekel mekel spots bulabilirsin. Baktım çok uzaktaydı, hiç uğraşmadım. Yani Viyana'da öyle bir yerler kapandı mı kapanıyor yani. Neyse girdim bara, çapsuya çalıyor. System of a Down. Dedim dur kardeş, bak ben bir saattir Türkçe ağdalı müziklerle ağlıyorum. Ben şu anda size çok ihtiyacım var. Ver dedim, bir birayı verdim ve barda da 3 kişiyiz. Hepsi benim gibi eski metalci, tam devrem böyle. Artık Viyana'da ne kadar metalci olunabilirse o kadar metalci. Bu arada çok düzgün insanlar. Oturdum onlarla, bir kadın iki erkek böyle işte barla ilgilenen, biri de müşteri. Onlarla böyle muhabbet etmeye başladım. İşte neden geldin diyorlar, dedim komedyenim, buradaki Türkleri güldürmeyi planlıyorum. I intend to dedim, hep beraber huha diye güldük. Bayağı enteresandı orada böyle işte kendim... Türkiye'deki müzik camiasından bahsettim, neler olabileceğinden falan. Bayağı bir enteresan muhabbet yaptık onlarla. Güzel metal müziğimi dinleyip kendime gelip iki tane küçük biramı içip çorbamla oturduk bu arada. Güzel bir Viyana karşılaması oldu. Ertesi gün gösteri de güzel, çok güzel geçti. Yani çok teşekkür ediyorum. Yine olumlu dünyacılar zaten, hani hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan bir ekip varsa. Ama bir yandan şey de vardı. Reklamdan gelip gelmiş 40 yıldır göçmen olan Konyalı bir çift, bir dayımız ve türbanlı demem politically correct mi? Kapalı mı denmiyordu, türban deniyordu. Türbanlı bir eşi var ve nasıl eğlendiler ve nasıl güldüler mi? Ne kadar güzel bir gece geçirdik beraber. Onlara da keşke duysalar beni. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevindirici bir şeydi benim için yani. Ne kadar insana ulaşabileceğimi hep düşünüyorum ve ulaştığım zaman da, yani ulaşabildiğim zaman da benim için çok kıymetli oluyor ister istemez. Oraya kadar gitmişim yani, insanları eğlendirmek benim için tabii ki çok önemli. Viyana ile ilgili size ne anlatabilirim? Şimdi Avrupa'da son 10 yılda özellikle göçmen oranı her yerden çok fazla artmış. O yüzden bir de pandeminin sonrası, mesela Amsterdam demiştim, hani turist artık çok daha sıcak bakıyorlar. Zaten göçmenden herkes, yani ya da espat falan, bunlar şehirlerin aslında kendilerini ifade ediş tarzlarını da değiştirmeye başlıyorlar. Yani dönüştürmeye başlamışlar. Bununla ilgili bir şey daha söyleyeceğim ama şimdi değil. Viyana'da şöyle olmuş. Viyana gençleşmeye başlamış. Onun da bir sebebi, şimdi Berlin mesela dünya sanat merkezi, Avrupa'nın sanat merkezi ve sanatçı merkezi olarak şişti. Yani herkes oraya yerleşti. Hani olanabilecek bursları, işte ne bileyim oturum belgelerini, işte ödenekleri falan herkes aldı. Hani hakları değil de almasına asla demiyorum da. Hani onlar orada hani tüketildi. Ama Viyana'da mesela hala bu kaynaklar var ve Viyana'da yeni bir Berlin olma Avrupa'nın hani gibi bir şeyi var. Tandans bir havası var. Kendini yeniden keşfediyormuş gibi bir hissi var. Bir yandan hani espatlar için Avrupa'nın en az, en friendly, unfriendly, yani en arkadaş canlısı olmayan şehri seçilmiş. Yani şöyle bir örnek söyleyeyim. Kahvaltı etmeye gidiyoruz bir yere. Aslı'yla Türkçe konuşuyoruz ama çok çok sakin bir sesle konuşuyoruz. Belki bir İngilizce kelime falan geçti içerisinde. Önümüzde yürüyen Viyanalı amcam böyle bir omzunun üzerinden dehşetle bakışı var. Yani şey demen gerekiyor. Amcacığım gerçekten yabancı dil duymak sizi bu kadar rahatsız ediyorsa bir terapist mi desek falan diyeceğim. Çünkü hani bir yandan da oldukça artık benim gördüğüm birkaç sene önce gittim. Kaç sene, 10 seneyi geçti gideli. Kaan'la gitmiştik eski eşimle oraya iki kere. Ve sadece müze gezmiştik, çok güzel müzeleri. Yani çehresi değişiyor. O zaman çok yaşlı gelmişti. Şu anda çehresi değiştiğini gözlemledim. Ve hoşuma da gitti gerçekten bu şeyi. Viyana'da görülebilecek ne var derseniz işte müzeler zaten hani falan yani binalar zaten. Yemek şinitsel yiyeceksiniz. Çok güzel kafeler var eski. Böyle Viyanalı insanlar güzel köpek yetiştiriyorlar. Büyük akıllı köpekleriyle kafelerde oturuyorlar. Benim çok sevdiğim bir tane yer oldu. O da bir sarayın, Palm House diye bir yer. Bir sarayın şeyi, botanik bahçesinin içinde bir kulüp restoran yapmışlar. Çok hoşuma gitmişti benim orası. Hani önerebileceğim bir yer olarak onu söyleyebilirim. Aynı zamanda işte bunların pazar yerleri var. Büyük bir pazar yerleri var. Oraya da bakarsınız eğer gitmek isterseniz. Viyana çıkışı tabiatıyla her zamanki klasik hani Avrupa turunu bitirmeden bunu yaşamasam ölürdüm falan diyeceğimiz. Yine bir Uber'imize bindik. Uber'li amca yine bir göçmen. 40 yıldır orada. Tuzu çok kuru ve elbette ki AKP hükümetini destekliyor. Ve yani o şeyimi aldım. Hani yol yaptılar. Ondan sonra işte bilmem. İlk önce kendi başlattı aslında. Bir kurban kaç lira olmuş? Burada çok daha yarı, dörtte bir fiyatını alabiliyorsun falan diye. Kendi başlattı. Dedim abi bittik oğlum biz bittik. Yani Uğurcan'ı da ona anlattım. Dönmek istiyorum diyor. Abi saçmalama dedim. Yani Türkiye'ye dönmen. Biz şu anda boss fight oynuyoruz ya. Yani adama da onu anlatıyorum. Diyorum bir tavuğun kilosu Aslı bana mesaj atıyor. 300 lira normal mi? 2 hafta önce aldığıma bakıyorum. 245. Ha normal diyorum. 50 lira artmış, 55 lira artmış. Hani o level'da oynuyoruz diyorum. Ama yol yaptılar. Ama hastane yaptılar. Dedim tamam abi yolları yerim. Eve gidiyorum zaten. Ben sen hiç kendin. Hani biz gidiyoruz zaten sınavımıza. Sen kendini hiç üzme. Ne diyeceksin amcaya? O gülüyor. Yolları yerim. Gülüyor. Aslında çok kızıyoruz bazı gurbetçilere. Hani biz burada sıkıntısını çekerken onları sadece orada gurbetçi olmanın nasıl diyeyim? Üzüntüsünü, yalnızlığını giderdi duygusal olarak Tayyip Beyler diye. Onlar hala onu destekliyorlar diye kızıyoruz ama bir yandan da hadi şimdi empati kurayım ben. Sizi de delirteyim. Gurbetçilik her yerde zor. Yani geldiğimizde ilk açtığı muhabbet biz geldiğimizde hiçbir şey yoktu. Şimdi her şeyi bulabiliyoruz diyor. Ya ben bir keresinde işte Kaan'la gitmişim Berlin'deyim. Kaan hasta. Çorba yapacağım nane bulamıyorum diye sinir krizi geçirdim. Naneyi bulamıyorum dediğim bilmiyorum abi Almanca ve yani elimde o zaman o Google'ın aleti de yok. Bu da 10 sene önce hani cart diye translate yapacağım. Ve yani birisine sormak zorunda kaldım ama o benim yaşadığım minimal. Kaan'ı sonra hastaneye götürebilmek için yine sağ olsun Serkan Altunyeliler geldiler de onlar yardımcı oldular falan. Orada yaşadığım böyle minicik bir çaresizlik hissi bile bende seneler süren bir hani sıkıntıya, üzüntüye, travmaya neden olmuşken bunu bir de hani gerçekten yerleştiğiniz bir yerde, 3 gün gittiğiniz bir yerde değil, orada güçten düşmeyi, orada yalnız hasta olmayı falan, orada ihtiyacın olduğunu düşündüğün hani hastayken böyle bir mercimek çorbası, bir yoğurt çorbasıdır ama yoğurt yok. Mercimek adını bilmiyorsun. Hani anladın mı? Ya da hazır bir mercimek çorbası asla senin evinin tadında değil. İçinin alacağı bir şey değil. Onlar bile insanı ne kadar aslında yoruyor, ne kadar yalnızlığını koyulaştırıyor. Bunları biraz düşünmek lazım. Yani hepimiz birbirimize empati göstererek daha iyi bir şey olacağız. Hepimiz birbirimizden nefret ederek hani olmak istediğimiz ülkeye evrilemeyiz ya. Böyle bir şey söyleyecektim. Onun dışında burası da 21 dakika olmuş ama söyleyeceğim bir küçük şey daha var. Şimdi dünyanın önümüzdeki böyle bir 30-40 senesini düşündüğümde yani gelecek olan şeyleri ben görecek miyim? Orası çok şaibeli tabii de. Yani gelecek olan şeyler yani büyük bir iklim krizi, çeşitli savaşlar hani buna bağlı olarak ve göç. Yani aslında belki de önümüzdeki 30-40 sene içerisinde hepimiz dünyanın göçmeni olacağız. Ekonomiden veya dijital nomadlık yüzünden veya herhangi bir sebepten inşallah güzel sebeplerle dijital nomadlık gibi olur ama ve şurada umudum şu ki hani dünya hepimizin evi bilincine ulaşalım ama hani evin çeşitli yerlerinin farklı kuralları var ve onları uyarak o evi en huzurlu en güvenli şekilde aslında kullanabiliriz hep beraber. Evrimsel açılımına gelsek ne kadar güzel olur diyorum. Ve özet geçmem gerekirse bölümün neredeyse 45 dakikalık bölümümüzün son cümlesi ne olsun derseniz yurt dışı çıkış harcı anayasal suçtur ve aynı zamanda soygunculuktur der. lafımı bağlarım. Size de çok güzel umarım gezmeler olsun diyorum. Gezersiniz de gittiğiniz yerlerde beni hatırlayın diyorum. Bana yazın diyorum çünkü yazdığınız her şeyi okuyorum ve benim bu işe devam etmem için en temel motivasyonum, bir motivasyonum para kazanabilmekse en temel motivasyonum da yine kim? Sizsiniz. Görüşmek dileğiyle, ha paylaşın falan da beni arada tabii, o da iyi olur. Görüşmek dileğiyle öptüm. Deniz Öztürk'üm ben. Olumlu dünyanın sonuna geldik yine.
Sal beni artık ağlamam. Ben bir olumlu dünyacıyım.
Terapiye başlamak kendinize yapacağınız en faydalı yatırımlardan biri. Hayatınızı dönüştürecek ve en iyi versiyonunuzu keşfedeceğiniz bu yolculuğa çıkarken Podon kodunu kullanarak Hayvel'in tüm seans paketlerinde geçerli %10 indirim fırsatından yararlanın. Hayatınızın yeni bölümlerine Hayvel ile başlayın.